Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk,
Ekrem
merhaba.
Bey. Bugün Osmanlı kuruluş ruhuna, o dönemde aslında şu ana kadar izlerini hissettiğimiz ruhun nasıl hareketlendiğine bakacağız. Tarih kitapları diyor ki işte batıya doğru bir hareket vardı. Kayı boyu da batıya doğru hareket etti. Selçukluların sanki özel göreviyle geldi. Etrafı Bizanslılarla çevriliydi. Diğer tarafta Türkler vardı. İlerleyişin batıya doğru olması zorunluydu. Aslında bir ruhla değil, bir zorunlulukla kuruldu diyenler var. Kimileri bu batıya doğru bakışın aslında Osmanlı'nın oradaki Türklerin Orta Asya'dan gelişinden itibaren var olan bir ruh olduğunu ve bunun Selçuklulardan artık Osmanlılara bir meşale olarak devredildiğini söylüyor. Sizin bakış açınız nedir? Osmanlı Devleti'nin kurulmadan önceki ruhuyla devlet haline döndükten sonraki ruhu birbirine paralel midir ya da aynı ruh mudur?
Şimdi efendim 13. asır dünya tarihinin sıkıntılı asırlarından bir tanesi. Bunlar bu asır Moğol istilasının cereyan ettiği bir asırdır. Moğollar topraklarından kopup gelerek önlerine ne kattılarsa yok etmişlerdir. Bu o zamanki Moğol kavminin hususiyetiydi. Yağma ve tahrip, yani ganimet edinmekten, yurt edinmekten ziyade yağma ve tahrip. Bu tabii önlerindeki topraklar Müslüman Türklerin yaşadığı topraklardı ve Moğol istilasından en çok zarar görenler Müslüman Türkler oldu. Daha sonra tabii Arapları ve diğer Müslümanları da sirayet etti. 13. asır aynı zamanda Haçlı seferlerinin devam ettiği bir asırdır. Yani doğudan Moğollar, batıdan Haçlılar Müslümanları ciddi bir kıskaca almıştır. Bu Haçlı seferlerinin 13. asır başlarındaki hakiki hedefine de gitmemiş, İstanbul'a yerleşmiş ve 50 sene İstanbul'u önce tahrip ederek sonra hakim olarak idare etmiştir. Böyle buhranlı bir devrin sonlarına doğru, yani her kışın vardır bir baharı, her gecenin vardır bir sabahı fehvasınca bu 13. asrın sonunda enteresan bir teşekkül var. Nedir o teşekkül? Anadolu'ya o zaman Selçuklular hakim. Selçuklu Devleti 1040'larda kurulmuş bir Türk devletidir. Karahanlı ve Gazneli Devleti'ne halef olmuş ve o zaman giderek zayıflayan, parçalanan İslam, Arap İslam İmparatorluğunu devralmış, Abbasi Halifesi'nin gücünü takviye etmiş, Müslümanların tekrar eski parlak günlerini bir iki asra yakında olsa yaşatmıştır. 1071'de Roma İmparatorluğunu yenerek hemen hemen ilk karşılaşmadır Türklerle Bizanslıların. Anadolu'nun kapısını Türklere açmış, yani yeni bir yurdun kapısını Türklere açmış. O zaman İran denilen topraklarda yine Türkler yaşıyor, az da olsa Türkler yaşıyor. Böylece yeniden parlak bir sayfa açılmış. Fakat her kemalin bir zevali var. Selçuklu İmparatorluğu da en uzun sınırlara ulaştığı bir devirde, Mısır'a kadar hakim olmuş, parçalanmış. Bir küçük küçük devletti, küçük küçük demesek bile devletler kurulmuş. Bunlardan bir tanesi tarihçilerin Rum Selçukluları dediği, bizim mekteplerde Anadolu Selçuklu Devleti diye okuduğumuz devlettir. Rum demek o zaman Romalılara Müslümanların verdiği isimdir. Türkler de bu tabiri almıştır. Romalı demektir Rum.
Kaynaklarda ne nasıl geçer?
Hep Rum geçer. Rum milleti, Rum diyarı, Rum toprakları, diyarı Rum.
Selçuklu Devleti için, evet. Anadolu'da kurulan Selçuklu Rum Devleti için de,
evet,
böyle,
evet,
geçer.
Rumi, Rumi ise Selacıkay Rumiye, Rum Selçukluları. Ama buradakinin Rum'un, bizim bugün kullandığımız Rum'la hiç alakası yok.
Yani aslında bir milliyetten ya da bir dini...
Toprak.
Evet,
Roma toprağı. Yok. Yani Roma toprak, Roma'dan alınan topraklarda kurulan Selçuklu Devleti demek. Tabi onlar kendilerine böyle bir şey demiyorlar. Yani devletler o zaman kendilerine isim vermiyorlar. Neticede bir devlet, hanedan Selçuklu. Yani biz Selçuklu Devleti'yiz demez. Filmlerde falan diyor ya, biz Osmanlı değil öyle bir şey. Yani devletlerin ismi olmaz. Yani ihtiyaç duyulmaz devletlerin ismine. Devletlerin ismi olması için devleti birinin çağırması lazım.
Peki ama mesela şimdi diplomatik ilişkiler var, haritalar var.
İşte o zaman ihtiyaç oldu. Yani harita yapılacağı zaman, artık milletler arası münasebetler mevzu bahis olduğu zaman o zaman bir devletin ismi ortaya çıktı. Şimdi bu...
Peki bir soru daha bu konuyla ilgili, estağfurullah. Şimdi diyelim ki Osmanlı Devleti'ne ya da Selçuklu, evet, Devleti'ne bir mektup yazıyor. Evet. Başka bir devletin, evet, sultanı. Nasıl hitap ediyor?
Devletten bahsetmiyor. Memleketten bahsediyor. Padişah,
yani,
diyor.
Falanca yerin diyor, yöneticisi mesela, evet, diyarı.
Mesela Osmanlı Devleti'ne yazılan mektupların hiçbir tanesinde Osmanlı Devleti'nin hükümdarı demiyor. Sultan diyor. Sultan dendiği zaman bir tane sultan var zaten. Osmanlı padişahı. Mesela Fas Sultanı yazdığı zaman Fas Sultanı diyor. Ama Osmanlı Devleti Avrupa hükümdarlarını yazdığı zaman Avrupa'da müteahhit devletler olduğu için Fransa kralı diyor mesela. Fransa kralı. İspanya diyor. Portugal kralı diyor. İngiliz kralı diyor, Macar kralı. Moskova prensi diyor. Yani her memleketin isimleri var.
Ama bizde yok.
Bizde yok. Bu hakim devletlerin hususiyetidir. Mesela İngiltere'nin pullarında, posta pullarında, ben bir zaman posta pulu koleksiyonu yaptığım için biliyorum. İngiliz posta pulu, şimdi pul kullanan yok da onun için bilemez. İngiliz posta pullarında isim yazmaz. Yani İngiltere diye yazmaz. Onun dışındaki bütün devletlerin pullarında isim yazar. Türkiye yazar mesela, Gambiya yazar, Rusya yazar. Niye yazmaz? Çünkü ilk pul orada çıkmış. İngiltere'de. İngilizler demişler ki siz ayırt etmek için isim koyun. Ben niye koyayım ki? Ben buldum bunu. Hmm. İlk ben bastım. Koymaz.
İngiltere. Ben zaten buradayım.
Ha, buradayım.
Şey, mekanın sahibi ha, diyorlar mekan ya sahibi. Şimdi.
Evet. Şimdi onun gibi Osmanlı Devleti'ne, Devlet-i Aliye tabiri romantik bir ifadedir. Yani resmi yazışmaları bunun girmesi sonraki asırlara tarihleniyor.
Yani kuruluşunda yok.
Hayır.
Ama sonraki asırlarda.
Evet.
Özellikle de Batı ile ilişkilerin artması.
Evet, bu tabir kullanılmış. Sonrasında. Daha sonra da Devlet-i Aliye-i Osmaniye. Yani Osmanlı İmparatorluğu tabiri son asırda bu ama. O zamana kadar hep Devlet-i Aliye. Çünkü başka Devlet-i Aliye yok zaten. Bir tane Osmanlı İmparatorluğu var. Geri kalanı zaten saymıyor o. Devlet-i Aliye dedi mi imparatorluk demektir. Osmanlı'yı kastediyor. Osmaniye tabiri artık başka büyük devletlerde olduğu 19. asırda kullanılıyor. Ayırmak evet. için.
Tabii bu aslında gelinen noktayı göstermek açısından da yavaş yavaş nasıl değiştiğini göstermek açısından da önemli.
Evet, ben talebe arkadaşlara da söylüyorum. 1914 senesinde Birinci Can Harbi başladığında dünyanın bugünkü tabirle süper gücü 6 devletten bir tanesi Osmanlı İmparatorluğu.
100 yıldan bahsediyoruz.
100 yıl önce. Evet. 100 yıl önce. Yani diyeceksiniz siz kendiniz, hayır ben kendimize böyle diyoruz demiyorum. Ben o kadar öyle davranmıyorum. Hayır, hamaset, tarihçilerin işi hamaset değil. Resmi kabul bu. Yani Avrupa'nın resmi kabulü Düveli Muazzama-i Sitte. 6 büyük devletten bir tanesi Osmanlı İmparatorluğu. Efendim güçsüz şu bu, güçsüz ama yani şimdi Rusya da güçsüz ama neticede tabii gazı var, nüfusu var, toprakları var. Yani bir cihetle güçsüz ama
başka
cihetlerle güçlü. Osmanlı İmparatorluğu'nun da toprakları var, stratejik yerlerde bulunuyor öyle veya böyle. Yani neticede Osmanlı Devleti en harabi zamanında bile Birinci Can Harbi'nin 4 sene uzamasına imkan sebep verdi, sebep oldu.
Yani şöyle baktığınızda aslında imparatorluk kavramı bir denklem.
Evet.
O denklemin içinde çarpanlar var, kimisi büyük, kimisi küçük evet. ama bir denklem.
Denklem, evet. Muadele eski tabirle. Şimdi bu 13. asır dediğimiz 1200 yılların sonunda Selçuklu Devleti parçalanıyor. Yani dedim ya Moğollar geldi. Anadolu Selçuklu Devleti küçük olmakla beraber Türk İslam medeniyetinde parlak, sevimli bir safha teşkil eder. Onlardan kalma eserler sadece mimari eserler değil, ufak tefek de olsa cilt, ebru, hat numuneleri var. Porselen numuneleri var. Selçuklu Devleti'nin çok sanatta rafine bir seviyeyi yakaladığını görüyoruz.
Ama bir parantez açarak ifade edelim. Bence bu dönemin asıl bize şu anda bıraktığı miras, o dönemde Anadolu'nun ciddi şekilde tasavvuf, evet. ehli isimlerle tanışması, doğru şekilde İslamiyet'i anlama çabası göstermesi ve bunu hani hakikaten belki de şu anda konuştuğumuz o Osmanlı Devleti'nin kuruluş ruhu, o ehli sünnet kısmını bize taşıyabilmiş olması galiba.
Evet, Selçukluların Müslümanlara, Türklere değil, bütün Müslümanlara en büyük hizmeti doğru itikadı, doğru dini muhafaza etmeleridir. Başka hiçbir şey yapmış olmasalar, hiçbir eser bırakmış olmasalar, hatta adaletleri dahi olmasa ki var, Selçuklu adaleti meşhurdur, bununla alakalı Nizamül Mülk gibi bir devlet adamı yetiştirmişler. Bu Nizamül Mülk hem toprak sistemini kurmuş, bu Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar devam etmiştir. Nizamül Mülk mali esaslarda kullanacak bir takvim yapmıştır ki bu takvim miladi takvimden daha hassastır. Nizamül Mülk 1924'te kapanana kadar bütün İslam dünyasındaki medreselere, marif müesseselerini kuran kişidir Nizamiye medreseleri. Bunlar Selçukluların mirasıdır. Yani sonraki asırlara. Fakat Selçuklular hayatları boyunca hep Müslümanların içinde bir ikilik çıkaran, Müslüman birliğini, Türk-İslam birliğini bozmak isteyen cereyanlara karşı durmuşlardı. İşte Haşhaşiler, Batıniler, Hurufiler o zamanki isimleriyle bunlarla mücadele etmişler. Bu yolda hayatlarını vermişlerdir. Nizamül Mülk'ü bir Batıni fedaisi öldürmüştür. Muhtemelen Alparslan'ı, o Celalettin Melikşah'ı tehdit etmişlerdir. Yani hayatları pahasına mücadele etmişlerdir. Moğollarla mücadele etmişler. Yani İslam topraklarının siyasi bütünlüğünü korumak adına Moğollarla mücadele etmişler ki Moğolların önünde hiçbir şey duramıyor. Ve mağlup olmuşlar. Anadolu Selçuklu Devleti bu kudretli mirasın varisi, murisi mağlup olmuş. Bu mağlubiyet bile sonraki nesillere bir avantaj olarak yazılmıştır Selçukluların ihlası sebebiyle. Birincisi bu işgal ve istila sebebiyle, bunun Osmanlı'nın kuruluşuyla alakası vardı, onun için anlatıyorum. İstila sebebiyle bir kere Moğollar Müslüman olmuştur. Önce onu anlatalım. Yani bu istilacılar tarihte hiçbir yerde görülmemiş. Diyeceksiniz ki Gotlar, evet, ama Gotlar Roma'yı istila etmeden önce Hristiyan olmuşlardı. Ve Roma'yı işgal ettikten sonra da Roma kültürünü benimsemediler. Moğollar işgal sırasında, yani işgalden sonra işgal ettikleri toprakların halkının dinine girdiler. Sadece dinine mi girdiler? Hayır. Bütünüyle kültürüne girdiler.
Eridiler
kendi
içinde.
Lisanlarını unuttular. Kendi milli şuurlarını, yani Moğol şuurunu unuttular. Türkleştiler.
Bu ama tabii oradaki kültürün de ne kadar güzel olduğunu gösteriyor bize.
İşte onun için
bize.
Bu. Yani yerli kültür ne kadar üstün bir kültürdü ki, ne kadar üstün, ne kadar sağlam, temellere dayalı bir kültürdü ki, müstevlileri, istilacıları cezbetti. Selçuklular baskı mı yaptılar kendilerini işgal edenleri, Müslüman olun, Türk olun diye? Hayır, bilakis onu yapacak halleri zaten yoktu. Bu tamamen kendiliğinden olmuş bir hadisedir ve tarihte bunun bir benzeri daha yoktur. Benzeşmeler vardır. Hatta istilacıların yerli halka karışması da vardır. Ama bu böyle bir hadise, Moğolların Türkleşmesi ve Müslümanlaşması gibi bir hadise dünyanın hiçbir yerde yoktur.
Asıl cihat ruhu da bu galiba, evet. Değil mi?
İşte Moğollar ondan sonra Müslüman olunca, İlhanlılar, İslamiyet'e çok hizmet etmişler. Anadolu'yu ve yaşadıkları toprakları sanat eserleriyle donatmışlar. Moğolluklarından tek bir şey kalmıştır işaret. Çekik göz, elmacık, çıkık elmacık kemikleri. Bugün bilhassa Orta Asya'daki Türklerde ve Tatarlarda gördüğümüz çekik göz ve elmacık kemiklerinin çıkıklığı, ki vaktiyle bizim Türkçü tayfası bunu hakiki Türk tipi zannederdi. Oğuzhan'ı falan böyle resmederlerdi. Halbuki bu Mongoloid tiptir. Türkler Mongoloid ırktan gelmiyor. Bir tek bu miras kalmıştır. Bu enteresan. İkinci husus, bu istilalar, istilaların getirdiği sosyal buhranı önleyecek çok esaslı bir tedbir vardı ellerinde, tasavvuf. Mevlana Celaleddin Rumi gibi zatların, Hacı Bektaş Veli gibi zatların kurmuş oldukları bu tasavvuf kültürü, sadece Anadolu'da değil, İran'da, Irak'ta, o zaman Selçuklu topraklarını teşkil eden her yerde, bu istilacılara karşı halkı kitledi. Ve siyasi çözülmenin belki çok önüne geçemedi ama sosyal çözülmeyi önledi. Yani istila edilen yerde bir cemiyet mahvolur. Selçuklu cemiyeti mahvolmadı. Bunun bir tane sebebi var. O da medrese ve tekkelerdir. Çok kuvvetli bir medrese teşkilatı vardı Selçuklularda. Nizamül Mülk'ten gelen, Anadolu Selçuklularında da vardı. Bugün hala bunların eserlerini görüyoruz sağda solda.
Anadolu'yu gezdiğinizde.
Evet, Selçuklu şehirlerinde bunlar var. Düşünün, akıl hastanesi var. Hastaneler var. Bunlar hep Selçuklulardan kalmadır. O zaman.
Onlar ve dönemin ilk yapılan eserlerinden bahsediyoruz,
evet,
değil mi?
Evet.
Bir
sadece,
hastane, bir akıl hastanesi.
Sadece cami değil. Yani Divriği Ulu Camii ve Selçuklu değil ama Mengücek yapısı. O olsun, aynı kültürdür. Bugün görenlerin aklını başından alıyor. Anadolu'nun vakfiyesi elimizdeki en eski eseridir. Harikulade bir eser. Dünyada yok benzeri. Taş işlemeciliğinin en güzel numunesi. Sadece cami değil. Medreseler, hayratlar, imaretler hep Selçuklulardan kalma. Zaten Osmanlı sosyal hayatını Selçuklu dizayn etmiştir. Siyasi hayatında Selçuklu'nun varisi olduğu gibi sosyal hayatta da Selçuklu'nun varisi olmuştur. Onun için tarihçiler umumiyetle Osmanlı Devleti'nin Selçuklu'nun bir devamı gibi kabul eder. Siyasi olarak öyle değil ama müesseseler olarak, her çeşit müesseseler olarak Osmanlı Devleti Selçuklulara bir hayrul halef, iyi bir halef varisi olmuştur. Her kemali bir zevali var dedik. Bu çözülmeye dayanamadı. Selçuklu Devleti parçalandı. Nasıl parçalandı? İrili ufaklı beyliklere ayrıldı. Buna Tavaif-i Mülük diyoruz. Selçuklu beyleri, valiler bulundukları yerde istiklallerini ilan ettiler. Tabii bunu bir isyan olarak, bir bölücülük olarak görmemek lazım. Neticede otorite, merkezi otorite sarsılınca, yani Konya işgal edilmiş, Selçuklu Sultanı adeta bir esir derekesine düşürülmüş. Moğol valisi Aksaray'da oturup devamlı her şeyi kontrol ediyor. Bu beylikler bulundukları yerde yarı müstakil, hatta tam müstakil Moğol valisine bağlı, bir yandan Selçuklu Sultanı'na bağlı. Anadolu Birliği bozulsa bile Anadolu'daki halkı bunlar korumuştur. İsfendiyaroğulları, Germiyanoğulları, Sahipatoğulları, Hamitoğulları, efendim Karamanoğulları, Eretna Beyliği, bunların hepsi Anadolu'da siyasi olarak dağılmış olsa da sosyal hayatı,
beylikler dönemi
beylikler
dediğimiz
devri sosyal hayatı ve insanları korumuşlardır. Bu beylikler içinde bir tanesi var ki tarihe geçmiş bir hikaye yazmıştır. Onlar da Osmanoğulları hanedanının kurduğu Kayıboyun'dan gelen, Oğuzların Kayıboyun'dan gelen Osmanoğullarının kurduğu Osmanlı beyliğidir. Bu beylik kurulduğu yer, cesamet ve nüfus itibariyle diğerlerinin yanında pek kayda değer olmamakla beraber hem kuruluş bu devirde yani 14. asırda hem sonraki asırlarda muazzam bir performans kaydetmiştir.
Kısa bir aradan sonra devamında buluşacağız. Profesör Doktor Ekrem buraya ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Osmanlı Devleti'ni kuran aslında kuruluş döneminde belki bu kadar hızlı yerel halk tarafından kabul edilmesini ve o halkın da kendilerine katılmasını sağlayan da aslında bu Moğolların Selçuklularla karşılaştığında yaşadığı etki bence.
Evet, şimdi bu Osmanlıların bu efsanevi kuruluşu, efsanevi diyorum yani uydurma manasına değil, İnsanlarda bir efsane gibi hayret uyandıran kuruluşu pek çok tarihçiyi, ilim adamını hayrete düşürmüş. Ve bunun aslını çözmeye çalışmışlar. Bazıları demişler ki, biraz böyle her şeye temkinli yaklaşan, öyle Türk-İslam kültürünün de dinamiklerini pek ciddiye almayan Gibbons gibi bazıları demiş ki, ya bu çok şaşılacak bir şey değil, çok stratejik bir yerdeydi. Osmanlı Devleti, yani kurulduğu itibariyle Bizans, yerli halk Rum'du. E bunlar Müslüman oldular.
Neden?
Onlar zaten üstün kültür.
Baskı yaptı.
Tamam iyi de insanlardı. Yani yarı baskı, yarı mecburiyet, yarı hayranlık tamam. Müslüman oldular. Nüfus da çoktu. Ve onlar yepyeni bir imparatorluk kurdular şeklinde izah etmiştir ki Fuat Köprülü'nün.
Yani neredeyse imparatorluğu Türkler değil, Müslüman diyor, olan Rumlar zaten, kurdu Müslüman diyor. Evet.
Şimdi doğru söylediği bir şey var. Tabii ki Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda bu stratejik yerde bulunmanın ehemmiyeti var. Belki o zaman diğer beylikler gitsin Söğüt Doman'ı işte kursun belki diye sevinmiş olabilirler ama bu hudutta olması bir kere Osmanlı Devleti'ni devamlı teyakkuzda tutmuştur. Yani düşmanla bir sınırız. Sınırda olanların zaten apayrıdır. Avrupa'da da Avrupa feodalitesinde de sınır soyluları ayrıdır. Mesela onlara marki derler. Mesela markiler baronlardan, kontlardan yukarıdır.
Çünkü işi daha zordur.
İşi daha zordur. Evet. Kazancı daha fazladır. Yani ganimetle başka şeylerden ve işi daha zordur. Rütbesi de daha yukarıdır. Uç beyliği dediğimiz bu markiliktir işte. Normal beylikler. Bir Karamanoğlu'nun bu kadar derdi yok. Bir İsfendiyaroğlu'nun bu kadar derdi yok. Osmanlı'nın derdi çok. Küçük olması ayrı bir onlara avantaj temin ediyor. Malum şimdi yöneticiler diyorlar ki bir mekan ne kadar küçükse bir şirkette bir şey o kadar çok performans oluyor. Genişledikçe performans düşüyor, hakimiyet zayıflıyor.
Sen yapsın, sen yap, öteki yapsın. Yok bu benim işim değildi evet. Derken bakıyorsunuz.
Yerli halkın bir kısmının gayrimüslim olmasının da avantajları elbette var. Diğerleri hepsi Türkmen beylikleri. Yani İsfendiyaroğulları da Türkmen, Eretna Beyliği, Türkmen diyelim Uygur, Germiyanlar Türk, Dülkadirliler. Hepsi Türkmen bunların. Osmanlı da Türkmen. Yani Türkmen dedim Oğuz. Aynı hayatı az çok yaşıyorlar. Develeri var, koyunları var, yerleşik hayat, ziraat hepsi var. Ama halkında gayrimüslim çok fazla. Osmanlı'nın. Bu ötekiyle beraber yaşayanları daha medeni hale getiriyor. Farklı insanlarla beraber yaşadığınız zaman kültürünüz daha renkli oluyor. Bu avantajları biz kabul ediyoruz. Ama yerli halk Müslüman oldular da Osmanlı İmparatoru onlar kurdular. Bu Gibbons'ın bu rivayetini zaten Fuat Köprülü reddetmiş. Dünya tarihçileri de kabul etmiyor. Ama şeyi kabul ediyoruz. Stratejik avantajı herkes kabul ediyor.
Avantaj mı, dezavantaj mı? Ne geldiyse başımıza aslında o konumdan
belki
da
de,
geliyor.
Belki de. Ama Osmanlı için bir avantaj olduğu tarihi hadiselerle sabit. Paul Wittek gibi bir tarihçi de diyor ki bu kadar basit şeylerle yani her ne kadar rasyonel olmak istesek de bunu açıklamamız mümkün değil. Osmanlı devletini, Osmanlı beyliğini küçücük bir beylikten beyliğe yani devlete oradan imparatorlukta taşıyan çok mühim bir amil, etken var. O da gaza ruhudur. Kur'an-ı Kerim'de ilahi kelimetullah, Allah'ın isminin yayılması. Bakın herkesin Müslüman yapılması değil. Müslümanın her yere hakim kılınması değil. Allah'ın isminin her yerde duyulması. Allah'ın Müslümanlara yüklediği vazife budur. Siz benim ismimi yani dinimi duyurun. İsteyen Müslüman olur, isteyen olmaz.
Artık onun kısmeti.
O kısmet. Bu vazife olarak yüklenmiş. Osmanlılar'da bu vardı diyor. Bu onların diyor muharrik gücü oldu, tahrik edici gücü oldu. Osmanlı Devleti'nin temeli de bu vardır diyor.
Hı, peki o Osmanlı aynı zamanda iyi silah kullanan, sert, belki kaba, bazılarının dediği gibi biraz barbar, bazılarının dediği gibi tam tersi, neredeyse vahşi.
Evet, bazılarının dediğine göre Müslüman bile değil.
Onu da söyleyenler var. Evet. Artık ben söylemeyeyim evet. dedim ama hani evet. onu da söyleyenler var. Peki bu skala içinde tam olarak nasıl konumlandırmak lazım?
Şimdi Osmanlı sosyal hayatı çok iyi bilinmiyor. Bugün de ben görüyorum Osmanlı Devleti'nin o zamanını sanki Mikikler gibi tasvir ediyorlar. Nedense biraz da belki o bedevi hayatın saflığına hayran olan romantik bazı yazarlar da Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda böyle kaba saba ama kendine mahsus böyle misafirperverlik gibi, yiğitlik gibi hasletleri olan bir topluluk olarak tasvir ediyorlar. Bu doğru değil. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu gerçekleştiren hanedan sıradan bir hanedan değil. Osmanoğulları hanedanı öyle kaba saba okuma yazma bilmeyen öyle insanlar değiller. Evet, koyun besliyorlar, doğru. Onların geçim kaynağı bu. Avrupa'da da öyle. Bunlar medeni insanlar. Bir kere Selçuklu ailesiyle akrabalar. Osmanoğullarının tarihçilerin kaydına göre Selçuklu ailesiyle kızalık vermeleri var. Selçuklu ailesi bunları tanıyor. Bunu Osmanlı kronikleri de yazıyor. Biliyorlar. Tesadüfi değil. Bunlar sıradan bir Türkmen ailesi değil. Anadolu'ya gelmeleri, Anadolu'da savaşa iştirak etmeleri ve bir uç beyliğine yerleştirilmeleri tamamen bir bilgi, bir program dahilindedir. Hiçbir zaman o söylenen barbar, kaba saba o tarifi ben kabul etmiyorum. Evet, cemiyet, hani hepsi tekamül etmiş olabilir. Belki bir lale devri zarafetini onlarda arayamazsınız ama bir kere asla göçebe değiller. Kışın belli bir yerde kalıyorlar. Zaten Söğüt kışlak, Domaniç yaylak. Yazın koyunları olduğu için mecbur bir yere gitmeleri lazım. Bu göçebelik değildir. Göçebe hiçbir yerde kalmaz. İşte onlar kaba saba olabilirler. Onlardan nezaket beklenmez. Normal. Osmanlılar böyle bir aile, böyle bir topluluk değil.
Peki nasıl olduğunu o zaman anlatalım. Yani onların bir günü sıradan sosyal hayatıyla ilgili sahip olduğumuz kadarıyla bilgi vermeye çalışalım. Sıradan bir kişinin, bir ailenin bir günü nasıl geçer? Bir Alp'in bir günü nasıl geçer? Osmanlı hanedanından ya da işte Osmanlı devletinden birinin, bir yöneticinin günü nasıl geçer?
Halkın günü normal. Halk neyle meşgul? Bir kısmı ziraatla meşgul, büyük bir kısmı hayvancılıkla meşgul. Ziraat ve hayvancılıkla meşgul olanlar ne yapıyorsa bunu yaparlar.
Ne kadar büyük bir topluluktan bahsediyoruz önce? Sayı olarak verebiliyor muyuz?
Sayı olarak tarihçiler mesela çok farklı ki. Çok farklı rivayetler veriyor ama yani bu en fazla olsa belki birkaç yüz bin kişiden bahsediyoruz.
Ama az da değil birkaç yüz bin kişi tabii.
O zaman için az değil. O zaman için az değil. Nüfusun yoğun olduğu bir mıntıka. Sınır mıntıkaları her zaman nüfusun yoğun olduğu yerlerdir. Yani ticaret sebebiyle, gidiş gelişler sebebiyle ne olursa olsun. Ve Osmanlı Devleti kurulduğunda da Bizans'la normal münasebetleri vardı. Yani böyle romanlarda falan olduğu gibi devamlı savaş hali yoktu. Osman Gazi, çevresindeki tekfurlar hepsiyle anlaşması vardı. Gidiyordu, geliyordu, emanet alıyor. Nitekim hikayede de var. Hayvanlarını ona emanet ediyor, mallarını ona emanet ediyor Bilecik tekfuruna. Bu kadar aralarında münasebetler var. Osman Gazi muazzam bir devlet adamı ve askerdir. Hiç öyle zannedildiği gibi işin akışına bırakan birisi değil. Tabii Osman Gazi devleti idare ediyor. Burası öyle veya böyle Selçuklu'ya bağlı da olsa bir devlettir. Bu devletin idaresi lazımdır. Bu devletin idaresinde elbette ki ihtilaflar arasında hüküm vermek de var. Tursun Fakih Osmanlı Beyliği'nin ilk kadısıdır. Osman Gazi'nin bacanağıdır. Şeyh Edebali'nin damadıdır. Kabri Bilecik'le Söğüt arasında. Pazar var. Pazar kuruluyor. İnsanlar ticaret yapıyor. Köylüler mallarını getiriyorlar.
Pazar varsa güvenlik
var. Güvenlik var. Emniyet var. Vergi alınıyor bunlardan, belediye vergisi. Osman Gazi'nin ilk koyduğu kanun odur. Belediye vergisi, okturuva. Hatta şaşırıyor. Birisi diyor ki bunun tahsilini bana sat diyor. Şöyle oluyor satma. Burada belediye vergisi ben toplayayım.
Kiralık gibi.
İhaleyi bana verin. Ben size para ödeyeyim. Üstü bana kalsın. Bu iş böyle yürüyor. Şimdi de öyledir. Şaşırıyor Fatih. Sultan Osman. Osman Gazi. Sen bunlarla ortak mısın? Ne vergisi diyor. Efendim bu adettir diyor. Belediyesiniz siz. Buraya insanlar mallarını getiriyor. Emniyet içinde satıyorlar. Bir ihtilaf olduğu zaman siz bunu
çözeceksiniz.
Bunun karşılığında sizin vergi almanız hak. Bütün Avrupa'da da var. Avrupa'da bunu okturuva derler. O zaman bağcı diyorlardı. Tamam diyor o zaman. İlk kanunu budur. Osman Gazi'nin koymuş olduğu ilk kanun bilinen. Bac. Bu belediye kanunu. Böyle bir sistem var. Ama aynı zamanda da savaş var. Çünkü bulunduğunuz coğrafya itibariyle hem kendinizi korumanız gerek arkanızdaki beyliklerden ki onlar sizi
maalesef,
istemiyorlar.
Evet.
Türk milletinin en büyük hususiyeti. Yani birbiriyle anlaşamamak. Hep baş olma. Onun için ilerlemiyor. Ekip çalışması zayıf. Kolektif çalışma zayıf. Hem de önünüzde Bizans var. Potansiyel düşman. İslamiyet'i yaymanız, duyurmanız lazım onlara. İşte Osman Gazi'nin hayatı bir yandan devlet idaresi. Bunun için stratejik kararlar vermek. Hem harple geçiyor. Ordu yok. Aşiret birlikleri, gönüllüler, gençler harp olduğu zaman çağrılıyor. Bırakıyorlar işlerini güçlerini geliyorlar. Tekrar sonra işlerine dönüyorlar. Eğitim. Orhan Gazi'ye kadar. Onlar devamlı talim yapıyorlar. Çünkü o hayat zaten devamlı ata binmeyi, kılıç kullanmayı en azından icap ettiriyor. Belli zamanlarda o gençler talim yapıyorlar. Osman Gazi'nin yanında bugünkü ordu komutanları diyebileceğimiz alpler var. Alp Farsça pehlivan demektir. Ama Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki o müstakil birlik komandanlarına alp diyoruz. Ki bunların isimleri bugün pek çok yerde işte Akçok Hocalar, Konur Alpler yaşıyor. Bunlar bu fetihlerde rol oynamışlar. Osman Gazi ve Orhan Gazi zamanında. Murat Hüdavendiger zamanında artık normal bir ordu kurulmuştur.
Peki kuruluşa bir tarih koymak gerekirse?
Bunun için çok çeşitli zamanlar söylenmiş. Yani beyliğin buraya mevzilendiği 1250'li yıllar, 1280, 84, 86 ve nihayet 1300. Nedir bu tarihler? Beyliğin ilk oraya gelişi, yani orada bir beylik olarak teşekkülü. Osman Gazi'nin ilk kadıyı tayin etmesi 1284. Kadı tayin ettiyseniz artık orada sizin bayrağınız var. İlk yaptıkları Bizanslarla cihat. Cihat yapıyorsunuz artık siz müstakil bir devletsiniz. Selçuklu Sultanı'nın tuğ, tabıl ve alem göndermesi. Yani tuğ demek artık siz bana bağlı bir müstakil devletsiniz demektir. Tabıl da mehter demek. Hatta Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar bu tablı ayakta dinlediler. Sultana hürmeten. Fatih dedi ki 200 sene önce ölmüş bir padişah için ayakta durmanın manası yok. Ondan sonra oturma kanunu çıkardı. Mehter oturarak dinledi padişah. O zaman da ayakta dinliyorlardı. Selçuklu Sultan'ı hürmeten. Bu tarih ama nihayet Selçuklu Sultanı'nın Moğollar tarafından esir edildiği 1300 senesi Sultan Abdülhamit devrinde Osmanlı Devleti'nin kuruluşu kabul edilmiş. Rumi, miladi ve hicri takvim arasındaki hatalar ki bugün tarih profesörleri bile yapıyor. Sebebiyle hep biz 1299 diyebiliyoruz. Hı hı. Halbuki öyle değil. 1300 senesine karşılık geliyor. Ve nihayet 1308 senesinde son Selçuklu Sultanı'nın ölümü. Ve nihayet Moğol valisini artık eyvallah etmedikleri 1326'ya kadar bunu sürdürenler var. Ama Osmanlı 1300'ü kabul etmiş. 1300 kuruluş tarihi olarak kabul etmiş. Bizim de bunu kabul etmemiz için hiçbir mani yok. İse de bu kat'i değildir. Bunun öncesinde de 50 yıl öncesine kadar Osmanlı Devleti'ni götürmek mümkündür. Şimdi kuruluşunda Osman Gazi...
Buyur. Ben devlet kurdum diye bir açıklama mı yapar yoksa bunu yok gösteren ama, işaretler mi vardır?
Tabii bununla alakalı konuşmalar oluyor. Mesela ganimetten hisse almanız lazım sizin diyor. Cihat yaptım ben kendi bileğimin hakkıyla kazandım bunu diyor. Selçuk Sultanı'na ne diyor? Götürmüyor mesela ganimet bir müddet sonra.
Hmm.
Eskiden yardım ediyordu şimdi yardım etmiyor artık diyor. Ben bileğimin hakkıyla kazandığım yer. Hatta kadı tayininde şüphe ediyorlar acaba Selçuklu Sultanı'na soralım mı? Selçuk Sultan burada hükmü yok diyor. Ve Osman Gazi tayin ediyor kadıyı, Dursun Fakih'i. Çünkü bu bir fiili durumdur. Yani Selçuklu Sultan'ı hürmet devam. Onu yok saymıyorlar ama ortada bir fiili durum var. Selçuklu Sultan'ı artık tamamen bütün siyasi otoritelerinden teçhiz edilmiş.
Diğer beyliklerin üzerindeki
hepsi
etkisi
aynı.
De bittiyse
aynı.
Yani evet. Dolayısıyla birbirinden etkileşiyor.
Yani Osmanlı'ya mahsus diye. Artık bunların hepsini biz müstakil devlet kabul ediyoruz. Osman Gazi bir yandan Anadolu beylikleriyle mücadele edip Anadolu Birliği'ni tekrar kurma idealine sahip. Yani Selçuklu'yu tekrar ihya etme idealine sahip. Bu çok enteresandır. Osmanlı Devleti'ni büyüten bu ideal. Hani hedefleriniz büyük olsun hesabı. Bir yandan da o Bizans topraklarını alarak denize ulaşmak istiyor. Şimdi Osman Gazi'yi böyle anlatırken şurayı fethetti, burayı fethetti diye anlatıyoruz ama hiç öyle değil. Osman Gazi'nin fetihleri her birisi genel akademilerde okutulacak seferlerdir. Hep denize doğru böyle çizgilerdi. Ben bir harita üzerinde baktım da hayret ettim. Yani şu kaleyi aldım, hadi yanındakini al. Değil. Bir kaleyi alıp böyle Marmara Denizi'ne ulaşma. Ve bu siyaseti biliyorsunuz Orhan Gazi tamamlamış. Karesi Beyliği'nin fethiyle Balıkesir'deki Osmanlı Devleti'nin bir donanması var artık.
Hı hı.
Ve bu donanmayla Rumeli'ye geçtiler. Öyle Assali'yle falan değil. Geçtiler Rumeli'ye Salli'yle Artışan. O hikaye. Bir tablo yapmış o zaman Kapıdağlı. Salli'yle geçiyor Süleyman Paşa şeyin oğlu Orhan Gazi'nin. Ha Osmanlılar yani o kadar zor şartlarda idik ki biz. Ama bunu hep yaparlar biliyorsunuz. Zaferleri biz zor şartlarda.
Büyütebilmek için
tabii,
biraz şartları zorlaşsın.
Tabii Yunan bile aynısı söyleniyor malum. Değil tabii ki gemileri vardı Osmanlı Devleti'nin. Gemi muharebeleri var. Cenevizlilerle Çanakkale açıklarında muharebe yaptıkları vaki. Yani hiç öyle artık bir donanmaya.
Geçmeden önce değil
evet,
mi?
Evet, evet bir donanmaya. Ha donanma yetmedi de o zaman Ceneviz gemilerini kiraladılar, doğru. Rumeli'ye geçerken.
Asker taşımak için.
Asker taşımak için ama gemileri vardı. Bu kuruluş devrindeki bir kere ruhu bize anlatmak için mühim. Gaza ruhu. İkinci bir husus var. Osmanlıların kaba, okur yazar bile olmadığı. Bu rivayetler olabilir, doğru. Bir Osman Gazi'den siz bir yüksek entelektüel bir Fatih beklemeyin. Ama o zamanın şartlarında Osman Gazi'nin gerek kendisinin hakkında anlatılan efsanevi rivayetler, gerek tatbik ettiği savaş stratejisi ve devlet idaresine gösterdiği hassasiyet sebebiyle ben Osman Gazi'nin hiç de öyle kaba saba cahil, sadece kılıç kullanmaktan anlayan birisi olmadığı kanaatindeyim ki bunu tarihçiler de böyle söylüyorlar artık, modern tarihçiler de.
Bir de hayata bakış açısına, hedeflerine, biraz önce söylediğiniz savaştaki stratejisine bile baktığınızda, evet, aslında biz ne bekleriz bir yöneticiden? İşini iyi yapmasını. Evet.
Osman Gazi işini iyi yapmıştır.
Dolayısıyla aslında, evet, işte o bölgedeki en yüksek okuldan mezun olması ya da en iyi hocadan ders alması.
O zaman onlar lazım değil.
Belki de zaman içinde, evet, onlar zaten onun etrafında, evet, toplandı ve danışmanı olduğu için o eksiğini kapatmış,
evet,
da olabilir.
Sonra Osmanlı Devleti Osman Gazi bir hanedana isim vermiş, bir devlete ismini vermiş. Ve 600-700 senedir ismi yaşıyor bir kere. Bu bir muvaffakiyet, başarı hikayesi. İkincisi Osman Gazi'nin çevresine bakalım. Kayınpederi Şehedevali. Karamanlı, Halep'te okumuş, Şam'da okumuş, medrese tahsili yapmış, zamanın en büyük hadis ve fıkıh alimlerinden okumuş. İsimlerini biliyoruz bunların. Ondan sonra Bağdatlı Ebu'l-Vefa'nın kurmuş olduğu Vefaiye tarikatına girmiş bir şeyh aynı zamanda. Yani hem din alimi hem şeyh. Aynı zamanda da çalışıyor, tabaklarla bir esnaf, deri tabaklıyor. Deri tabakhanesi var ve onun loncanın reisi. Ne demek lonca? Ticaret odası, esnaf odası. O zaman, şimdi nasıl iş adamları güçlü sosyal ve siyasi hayatta, o zaman da esnaf güçlü. Esnaf kendi arasında lonca şekliyle teşkilatlanmış. Selçuklularda da var, bu Romalılarda da var. Bu tabi onların gücünü arttırıyor. Aynı zamanda birbirleriyle tesanütleri var. Aynı zamanda işin güzel yapılmasını, malların kaliteli üretilmesini, ekonominin normal, rentable bir şekilde devam etmesini
ve etik devam etmesini,
evet,
sağlıyor.
Evet, hala en mühimi de bu. Ahlak, devam etmesini temin ediyor. Bu, biz buna ahilik diyoruz bugün. Ahilik değil, ahilik. Ama bu lonca sistemidir. Bir teşkilattır bu. Ahilik diye bir tarikat yok. Şehedebali Osman Gazi'nin en yakını. Bir kere kızını almış. Çocuklar ondan doğmuş. Ondan hiç ayrılmıyor. Her şeyini ona soruyor. Düşünün. Yanında bir din alimi var ve tasavvuf şeyhi var. Nasıl siz buna okur yazar bile değil, cahil bir adam dersiniz, barbar dersiniz. İkincisi, bazı tarihçiler Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda heterodoks olduğunu, yani ehl-i sünnet olmadığını, hatta Müslüman bile olmadığını, şaman olduğunu, şaman diye bir din yok halbuki, eski Türk dini demek istiyor, söylüyorlar. Bir kere Müslümanlığına Şehedebali, Dursun Fakih ve o zaman yapılan icraatlar yeter. Bunun artık yani
tartışılması.
Ama itikat meselesinde de kurucusunun adı Osman. Üç tane Osman var Osman Hanedanı'nda.
Osman mı peki kurucusunun adı? Yani o zaman
söyleyeceğim.
Onu
i̇ki
da
de,
konuşalım.
İsim... İki de Bayezid var. Bayezid Muaviye demektir. Hiçbir Şii çocuğuna Osman ve hele Muaviye adını koymaz. Tabii bunu onlar da bildikleri için dediler ki, bir kere Osman Gazi'nin adı Osman değil ki, Otman. Nitekim bak Avrupalılar doğru biliyorlar. Ottoman diyorlar. Biz bunu Osman'a çevirmişiz. Hani kolaylık olsun diye. İyi de Osman Gazi'nin parası bulundu. Osman bin Ertuğrul. Orada Osman yazıyor.
Osman yazıyor.
Osman, Arap. Sahte dediler. İki tane bulundu bunlar. İkisine de sahte dedi. Bir arkeoloji müzesinde, bir Avrupa'da. Orhan Gazi'nin var. Orhan, Sultan Orhan bin Osman. Onu da Osman yazıyor. Bütün Osmanlı kronikleri, yani Osmanlı Devleti'ni anlatan bütün kronik. Evet, bunlar belki bir yüz yıl sonra yazıldı ama neticede Osman Gazi'yi tanıyanları görenlerce yazıldı. Yani Osman Gazi'yi çocukluğunda görmüş birinin anlattıkları ve ikinci nesil yani. Düşün, siz dedenizden bir şey anlattığınız zaman hayır bilmiyorsunuz diyemem ki. Dedeniz yani neticede. Evet, arada belki kaç sene var. Bunların hepsi Osman diyor. Hiçbirinin öyle Osman da adı bilmem aslında Şii'ydi, şuydu, buydu demiyor. Onun zamanında bulunan Geyikli Baba, Postin Puş Baba gibi zatların aslında heterodoks birer şahıs olduğu söyleniyor. Osman Devleti'nin kuruluşunda Türklerle beraber Anadolu'ya gelen Yesevi dervişlerini, biz bunlar işte Abdallah'ın Rum ve Horasan Erenleri diyoruz. Bunların çok tesiri var. Bunlar Anadolu'nun ve Rumeli'nin Türkleşmesinde mühim rol oynamışlardır. Kolonizatör dervişler bulundukları yerde hemen bir tekke kurup İslam'ın güzel ahlakını göstererek çevre halkının Müslüman olmasını ve Müslümanların doğru bir şekilde dinlerini yaşamasını yardımcı oluyorlar. Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin etrafında bunlar var. Efendim sonradan Bektaşi tarikatının, Melami tarikatının veya Vefaiye tarikatının çeşitli sebeplerle tefessür etmesi, bunların tahrif ve uğraması, hatta Şii tesirinin altına girmesi Osman Gazi zamanında da böyle olduğunu göstermez. Bunlar hakkında anlatılan rivayetlerin hepsi Osman Gazi'nin ailesinin hem iyi bir Müslüman, iyi bir Müslüman derken dinin icaplarını yerine getiren bir Müslüman, hem sahih itikada, doğru itikada sahip bir ehli sünnet Müslüman olduğunu gösteriyor. Bu iddialar, işte Fatih Sultan Mehmet gibi büyük bir adamın annesi Fransızdı, çünkü böyle bir adam bir Türk kadından veya bir Müslüman kadından olamaz gibi iddialara benziyor. Yani böyle bir devleti kursa ancak böyleleri kurar, ehli sünnet bir Müslüman Türk bunu yapamaz şeklinde ideolojik bir yaklaşımın eseri olduğunu ben düşünüyorum. Yani Osmanlı Hanedanı'nı tanıyoruz. Bunlar bilinmeyen insanlar değil. Her ne kadar hakkındaki malumatlar bölük pörçük sonradan yazılmış olsa da bunların hepsi birbirini tutar, teyit ediyor. Zaten biz teyit eden kısımlarıyla konuşuyoruz. Teyit eden kısımları böyledir.
Evet, tabii bir de sadece Osmanlı kaynaklarından değil, onlarla iletişimde olan diğer kaynaklardan alınan bilgiler de bunu doğruluyor.
En başta malum Bizanslılar, o zaman okuyan yazan bir millet, neticede Roma İmparatorluğu'nun varisi.
Onu da halkından bahsetmiyoruz ama tabii yöneticilerinden canım. Bahsediyoruz. Elisi yani yapı. Bugün evet. eleştirirken de biraz mantıklı yaklaşmak lazım. Yani halkın okuyup yazmaya ihtiyacı yoksa...
Yok, biz elitlerden bahsediyoruz. Yani okuma yazma bilmesi gerekenler okuma yazma biliyorlar. Okuyorlar, biliyorlar. Bunlar Osmanlı'yı hem düşman, hem müttefik, hem komşu olarak görmüşler ve bunlar hakkında yazmışlar. Biliyorsun insanda bir merak var karşınızda. Bunlar bizim için ciddi kaynaklardır. Belki bunların son devirlerine ait olanları, Fatih devrilmesi en iyi anlatan Dukas, Kritovulos, bunlar en iyi tarihçilerdir. Yani Osmanlı tarihçilerinden biz bunları ayırmıyoruz. Ki bunlarda sübjektif şeyler çoktur. Yani yazarken hep bir ayıp arama maksadıyla yazar. Her satırında, her cümlesinde, her kelimesinde siz bir ayıbı çıksa da şimdi bunun ah bak gördün mü bunu hissedersiniz. Fakat buna rağmen bunların yazdıkları bile karşımızda dehşetli bir topluluğun, dehşetli insanların olduğunu gösteriyor. Yani öyle anlatıldığı gibi değil.
Bir de şöyle düşünmek lazım. Benim bakış açımdan eğer nasıl göründüğünü anlatmak gerekirse hepimiz için aynı şey var. Bir şeye başlarken yeni kurulan bir devletten bahsediyoruz. Birbirini gerçekten çok iyi tanıyan, birbirine omuz vermiş, birbiriyle yoldaşlık etmiş ve belli bir mesafe kat etmiş insanlardan bahsediyoruz. O ruhla 100 yıl sonra bize, belki de bizim şu anda en yakın tarih olarak hatırladığımız Osmanlı'yı karşılaştırmak hatasına düştüğümüz için anlayamıyoruz.
Hem öyle hem de şunu gösteriyor. Yani 100 yıl sonraki Osmanlı'ya baktığınız zaman siz 100 yıl önce ne olduğunu da anlarsınız. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Yani Osmanlı Devleti bunların anlattığı gibi olsaydı, 100 yıl içinde, bakın 100 yıl içinde Osmanlı Devleti bir imparatorluk oldu. Osman Gazi'nin vefatı 1324'tür. 1453 Osmanlı Devleti'nin Doğu Roma İmparatorluğu'nu fethettiği tarih ve imparatorluk olduğu tarihtir. Dünyanın en eski hanedanlarından bir tanesi olan Kape Hanedanı, bugün hala İspanya Kralı o soydandır. Fransa Kralları o soydan geliyor. Kape Hanedanı ittifakla bütün dünyanın en eski, en güçlü, en büyük hanedanlarından bir tanesidir. Kapı Hanedanı, Fransa Birliği'ni çok uzun zamanda, bir yani 500-600 sene sürdü bir Fransa'nın birliğini sağlaması. Osmanlı Hanedanı'nın Anadolu Birliği'ni kurması 100-150 yıla tarihlendi. Timur olmasa daha çabuk biterdi. Bu bir. İkincisi, bunu yine tarihçiler söylüyor. Hiçbir hanedanda peş peşe 10 hükümdar deha derecesinde değil. Arada sıradan, hatta ortalamanın altında hükümdarlar gelebilir. Osman Hanedanı'nın Osman Gazi'den alın Kanuni Sultan Süleyman'a kadar bila istisna deha sahibi hükümdarlardır. Gerek devlet idaresinde, gerek askerlikte, gerek sanatta, her şeyde.
Bakmak isteyenin göreceği evet. Şeylerden galiba evet. Bunlar. Yoksa insanlar biraz önce söylediğiniz gibi eleştirmek için yaklaştığında nereden biliyoruz
biz
diyorlar.
Biz bunları Osmanlı'yı övmek veya objektif konuşanlara reddiye yapmak için söylemiyoruz. Hakikatler ortaya çıksın. Neticede yanlış da bizim yanlışımızdır. Kabahat de bizim kabahatimizdir. Bizim ecdadımız da olsalar, bir kötülük varsa biz bunu ortaya koymak ve bundan ders almakla mükellefiz. Millet böyle görüyor. Hakikatleri söylediğiniz zaman siz tarihi tahrif edip mübalağalı konuşan insanlar olarak görülüyorsunuz. Tarihi gerçekten tahrif edenler ise objektif olarak görülüyor. Ben buna şaşırıyorum.
Evet. Çok teşekkür ederim bugün için. Tekrar görüşmek üzere.
Akdident diş protezi ürünleri Hülyalı Sabahları sundu.